Gün Ötesi.
Saatlerimiz 18.04. 2 Aralık Cuma akşamı sizlerle birlikteyiz. Gün Ötesi'ne hoş geldiniz. Program yapımcımız Sevinç Bila. Teknik sorumlumuz İsmail Akkuz'un. Program sunucunuz ben Ümit Dandul. Gün Ötesi başlıyor. Cuma günleri stüdyo konuklarımız oluyor ve bugün de iki stüdyo konuğumuz var. Suriye'ye uygulanan ekonomik ve siyasi yaptırımların sonuçlarını konuşacağız. Ve tabii ki sürecin psikolojik yansımalarının da değerlendirmesini yapacak telefon konuğumuz. İki konuğumuz var dedim. Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi Sayın Bülent Şenver ve Kadir Has Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim görevlisi Doktor Ahmet Kağan. Evet, hoş geldiniz Gün Ötesi'ne. Evet, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada belki Türkiye'nin şu anda siyasi olarak en yakından izlediği, gelişmeleri çok yakından takip ettiği komşusu ve en uzun sınıra sahip olan komşusu Suriye'yi konuşacağız bugün konuklarımızla. Suriye'ye uygulanan ve Türkiye'den gelen 9 maddelik yaptırım var. Arap Birliği'nin Suriye'ye karşı ekonomik yaptırımları var. Tüm bu yaptırımların sonuçları ne olabilir? Bunu konuşacağız ama öncelikle Suriye'de yaşanan olayları ve Türkiye-Suriye ilişkilerini şöyle bir hatırlayalım. Dış çizgileriyle çok detaylı olmadan. Ondan sonra da bu süreçte yaşanabilecek tüm olasılıkları masaya yatıralım. Öncelikle Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi Bülent Şenver size sormak istiyorum efendim ben. Türkiye-Suriye ilişkilerinde nerede duruyoruz şu anda? Artık açık Suriye'nin Türkiye'ye karşı tutumu belli. Türkiye'nin de Suriye'ye karşı belli. Türkiye artık Suriye için deniz bitti diyor. Suriye'de neden biz de bu kadar ilgilisiniz? Biz de bu kadar ilgili olmayın. Olmanız sizin için de iyi olmaz mesajlarını açıkça seslendiriyor. İki ülke arasındaki ilişkilerde nerede duruyoruz?
Evet, ben konuya birazcık ekonomik açıdan bakmak istiyorum. Tamam. Ekonomik açıdan ben baktığım zaman Türkiye'nin komşularıyla olan ekonomik ilişkilerini Türkiye'nin yararına bir biçimde geliştirmesi gerekiyor. Türkiye hepimizin bildiği gibi büyümeye ihtiyacı olan bir ülke ve büyümeye ihtiyacı olan bu ülkede büyümeyi olumsuz etkileyecek her türlü diyeyim ekonomik problemleri bizim bir şekilde yok etmemiz, üstesinden gelmemiz gerekiyor.
Bir ara iyiydi değil mi bu alanda atılan adımlar evet. Vardı. Yani neredeyse bundan birkaç ay önce olanlara baktığımızda Suriye ile hiç tarihimizde görülmemiş bir kaynaşma süreci yaşadık. Yeni ekonomik anlaşmalar vardı. Hatta vizesiz gidiş gelişler konuşuldu. Ve hakikaten belki de en sıcak günlerini yaşıyordu iki ülke arasındaki dostluk. Ama birdenbire bir sonbahar yaşanıyor şimdi. O zaman seslendirilen ekonomik bütün atılacak adımların hepsi askıda şimdi. Çünkü Türkiye'nin evet. Yaptığının planında o var değil mi?
Evet. Söylediğiniz gibi biz Suriye ile yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi oluşturmuştuk ve daha sonra da serbest ticaret anlaşması gerçekleştirmiştik. Tabii ki bu gelişmeler Türkiye'nin hem ithalat hem ihracat hem dış işlemler dengesini olumlu bir şekilde etkileyecekti. Özellikle de Türkiye'nin o Hatay bölgesindeki hareketliliği de bir ölçüde olumlu etkileyecekti. Tabii bu yaptırım dediğimiz 9 maddelik yaptırımın ekonomik açıdan bakıldığında en önemli tabii ki yaptırımlardan bir tanesi hani bizim Türkiye'deki bu yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi dediğimiz bu olumlu gelişmenin askıya alınması oldu. Biz bunu askıya aldık ve 9 maddeyi söyledikten sonra Suriye'de sanki bize karşı bir karşı atak yapmış olmak için o zaman ben de serbest ticaret anlaşmasını askıya alıyorum dedi. Dolayısıyla bu iki anlaşmada bir şekilde şu anda askıya alınmış oldu.
Şu anda Suriye ile Türkiye'nin ticari ilişkileri Sıfır boyutunda mı hocam?
Düşüyor. Şimdi tabii bunu ben şöyle değerlendiriyorum.
Çünkü bankalardaki paraların, evet, Türkiye'nin oradaki bir takım kredilerinin de durdurulması var bu 9 maddelik Türkiye'nin yaptırım listesinde.
Çok doğru. Bizim Exim Bankımızın onlara sağlayacağı bir altyapı kredisi vardı. Hı-hı. O askıya alındı. Dolayısıyla Türk Exim Bank'ın artık onlarla olan ilişkisi dondurulmuş oldu. Bizim onlarla Merkez Bankası ile olan ilişkilerimiz bir şekilde durdurulmuş oldu. Suriye Ticaret Bankası vardı. Onunla olan ilişkiler, yani bu şu demektir, finans açısından her iki tarafın birbirine sağlayacağı faydalar dondurulmuş oldu.
Sayın hocam, aslında Türkiye Suriye arasında normal şartlardaki ticaret hacmi neydi?
Şimdi aslında tabii ben ona da değinmek istiyorum. Şimdi iki gözle bakmak istiyorum. Bir tanesi Suriye gözüyle, bir tanesi de Türkiye gözüyle. Şimdi Türkiye gözüyle baktığımızda biz ülke olarak onlardan kat kat büyük bir ülkeyiz. Hani onların gayri safi milli hasılasıyla bizimki arasında dağlar kadar fark var. Hani onların ekonomik açıdan ulaştığı yerle bizim ekonomik açıdan ulaştığımız yerler arasında dağlar kadar fark var. Bir rakam söyleyeyim birazcık daha somut olsun diye. 2010 yılındaki bizim onlara yaptığımız ihracat 1 milyar 800 milyon dolar, 1.8. Şimdi 1.8'lik ihracat yapıyoruz. Onlardan aldıklarımızın toplamı ise bir yıl boyunca 663 milyoncuk dolar.
İkisini kaçta kaçı oluyor? Dörtte biri mi oluyor hocam?
Yani şöyle diyeyim.
Üçte bir.
Yani ikisini toplayınca dış ticaret hacmi 2.5 milyar dolar. Hani ithalat ihracat topladığımız zaman 2.5 milyar dolar. Şimdi Türkiye'nin ithalatını yıllık düşünürseniz, Türkiye'nin ihracatını yıllık düşünürseniz, Türkiye için bu çok önemli bir rakam değil. Yani çok az, çok ufak bir rakam. Onu da şöyle ifade edeyim istiyorum. Türkiye gözünden baktığımız zaman Türkiye ihracatının, toplam yıllık ihracatının sadece %1'ini Suriye'ye yapıyor.
Ki bu da çok Türkiye'yi sarsacak.
Yani bu ihracatın %1'i dursa bile Türkiye muhakkak onu telafi edecek, başka şeyler bulabilir. İthalatında ise tek rakamlı 663 milyonu söyleyelim dediğimizde %0 çıkıyor. Tabii sıfır değil de 0 nokta bir şey.
Peki.
Dolayısıyla çok bizim açımızdan böyle çok önemsenecek bir hacim değil desek dahi bu makro seviyede. Hı hı. Ama biliyorsunuz her parasal büyüklüğün herkese göre değeri farklıdır. Hatay'daki o arkadaşımızın, o dükkanın içinde
beklentileri
farklı. Yani bazı insanlar diyebilir ki şu anda kamyonlar gitmiyor, işim benim durdu. Haklıdırlar.
Yok, evet.
Haklıdırlar. Yani o bölge için bu rakamlar önemli olabilir. Ama bütün Türkiye için düşündüğümüzde çok önemli rakamlar.
Peki,
değil.
Burada küçük bir virgül koyalım. Ben hemen diğer hocamıza dönmek istiyorum. Doktor Ahmet Kahan. Şimdi ekonomiden başladık biz. Gerçi ekonomi son yıllarda dünyanın gündeminde olan bir şey. Artık ne olursa olsun bütün dünyadaki ülkelerin ilişkileri bir yerde ekonomiye bağlanıyor. Hele Avrupa Birliği'nin ve dünyanın içinde bulunduğu krizde göz önünde bulundursak. Siz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim görevlisiniz Kadir Has Üniversitesi'nde. İsterseniz o zaman bir de bu işin siyasi boyutuna bakalım. İki ülke arasındaki siyasi ilişkiler de ekonomik ilişkiler gibi biraz daha hızlı bir şekilde sıfıra doğru geldi ve orada çakıldı gibi görülüyor. Peki hemen şunu sorayım ben. Son durumu değerlendirirken bize söyler misiniz? Türkiye-Suriye ilişkilerindeki gerilim ne yönde seyrediyor? Ve bugün de çok önemli bir konu vardı Ankara'nın. Joe Biden Türkiye'deydi. Hı hı. Herhalde boşu boşuna gelmedi değil mi? Amerika'nın bu önemli ismi.
Hiç kuşkusuz boşu boşuna gelmedi. Bütün siyasi ilişkilerin altyapısında şu veya bu biçimde iktisadi faktörlerin varlığını göz ardı etmeden analiz yapmak lazım. Hani makro büyüklükler derken belki bu iktisat alanında da bir iki bir şey söylemek istiyorum. Hani Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı ihracat evet düşük ama öte taraftan Türkiye Suriye'ye emek yoğun ve uluslararası piyasalarda rekabetçilik gücü oldukça düşük mallarından ihraç ediyordu. Zaten bu Suriye tarafında, Suriye'ye gidip konuştuğunuz zaman Suriyeli iş adamlarının ciddi bir şikayetiydi. Çünkü ticarete konu basit emtia bunlar. Hani Çin'den alacağını benden alıyor gibi bir durum var ortada. Bu önemsiz midir? Çok önemlidir. Çünkü bunlar düşük teknolojili ürünler, genellikle emek yoğun üretilen ürünlerdir. Bu Türkiye'de işte biraz evvel hocamın söylediği bu Antep'teki, yok Adana'daki insan için önemlidir. Çünkü oralarda üretiliyor bir kısmı. Bir kısmı daha büyük işletmelerde, Anadolu Kaplanı tabir edilen işletmelerde üretiliyor ama o da böyle çok üst orta, Türkiye'nin Avrupa Birliği bölgesine ihracatı gibi yüksek teknoloji ya da orta üst teknolojiyle üretilmiş Türkiye'nin en rekabetçi malları değil. Tamam. Ama Suriyeliler o tür iş adamlarını istiyorlardı zaten. Diğerini değil. Yani Anadolu Kaplanı'nın hevesi düşüktü Suriyelinin. Çünkü Suriyeli ticareti iyi bildiğine inanan bir adam. Yani Suriyeli dediğiniz zaman Suriye'nin insanları aynı coğrafyada binlerce yıldır yaşıyorlar ve ticaretle yaşıyorlar. Suriye öyle hidrokarbon kaynakları zengin bir ülke falan değil. Dolayısıyla ticaret Suriyelilerin iyi bildiği bir iş. Suriye'de devlet fakirdir ama halk zengindir. Yani Suriyeli insan zengindir.
Peki o zaman bu muhalefetin oluşmasını, ben hemen geliyorum, onun altındaki nedenleri biraz açar mısınız? Bir de Suriye'de muhalefet gerçekten ne istediğini biliyor mu? Herkesin aklında bu soru var. Çünkü Arap Baharı'nın yaşandığı bu süreçte demokrasi diye yola çıkanlar ne kadar demokrasinin savunucusu ve gerçekten Suriye'deki Suriye değil, bölgedeki rejimler sallanırken ne hedefleniyor?
Şimdi çok basitleştirmemek lazım bence bu Arap Baharı meselesini. Bizde sanki biraz böyle ezberci tartışılıyor bu hikaye. Bunun bir süreç olduğunu ve uzun süreceğini bilmek lazım. Yarın demokrasi gelmeyecek bu ülkelere. Yani seçim de yapsalar gelmeyecek. Çünkü demokrasi dediğiniz şey bir siyasal kültür düzeyiyle alakalı. İki orta sınıf denilen şeyin varlığı ve kendi sınıfsal konumunun bilinciyle
ve demokrasiyi ithal edemezsiniz hiçbir yerden. Gerçekten öyle bir arz talep varsa demokrasi gelir oraya. Yani hep şu söylenir. Bizde de, Türkiye'de de demokrasi hep konuşulur ama Fransa'daki demokrasiden farkı nedir? Fransa'da devrim olduğunda giyotine gidenlerin %80'i yaşasın demokrasi diye kafalarını giyotine koymuşlardır. Oysa bize Ulu Önder demokrasiyi buyurun en iyi yöntem budur, bunu alın diye sunmuştur. Hazır bir kaptan.
Yani bu tecrübeler farklı, ödenmiş bedeller farklı, siyasal gelişmişlik düzeyleri, siyasal kültür, siyasal katılım. Yani aşağı yukarı kitabı açtığınız zaman birden ona neyi sayacaksanız tamamı farklı. Ve bu faktörler bakımından Orta Doğu çok gelişmiş bir yer değil. Yani insanların iyi yaşamayı arzu etmesi saygın bir taleptir ve bu talebin orada olması her şekilde dikkate değer ve desteklenmesi de zaruridir. Ama öte taraftan o talebin içinde bulunanların hayal ettikleri demokrasi cinsi bir o Batı standardında anlaşılan demokrasi midir? Olması gerekir mi? Böyle bir şey mümkün müdür? İki, o demokrasiyi nasıl hayal ettiklerinden bağımsız böyle bir elit transformasyonunun içerisinde, böyle rejim değişikliklerinin içerisinde nasıl olup da ciddi bir kaos ortamı olmadan o ideallere ya da yönetilerek o ideallere varılabilir. O kaos ortamı yaşanırken bir kere bir sürü gayri demokratik iş olacaktır. İki, o siyasal kültür transforme olmadan, değişmeden bu insanların iyi yaşamak isteyecekleri muhakkaktır. Ama o iyi yaşamla ilişkili olarak kurulması gerekecek olan liberal konsensusu kuracak, yani özgürlükçü konsensus, liberal bir siyasi tutum olarak söylemiyorum, özgürlükçü konsensusu acaba oluşturacak sabırları var mıdır? Bu sabırı gösterebildiklerinde bunun nasıl yapılacağına ilişkin bir know-how var mıdır ortalıkta? Ama kültürden kaynaklanan bir know-how.
Hocam,
yoksa yollarsınız hocaları. Hı. Hocalar anlatır yani.
Tamam. Ben şunun için acele ediyorum. Çünkü hep bizim programımızda şöyle bir sıkıntı oluyor. Yetişemiyoruz. Zaman yetmiyor bize. Onun için biraz hızlı gidiyorum.
Tabii.
Çok geniş konular ve sizler gibi de iki önemli hocamla böyle bir konuyu değerlendirdiğimizde binlerce başlık çıkabilir ama ben biraz ittirmek zorundayım durum. Suriye muhalefetinden gelen bir açıklama var. Esad sonrası, yani Esad gidince İran'da ilişkileri keseceğiz. Suriye muhalefetinin önde gelen ittifakı Suriye Ulusal Konseyi Esad rejimi devrilirse İran ve Hizbullah'la yakın ilişkilere son vereceklerini söyledi. Bu nasıl bir adım ve kime bir mesaj?
Bu Amerika'ya bir güldür ve borcumu böyle ödeyeceğim sana diyor. Son derecede normaldir, bu beklenir. Programdan önce konuşurken sadece başlığı söylemiştiniz, onun için Hizbullah kısmından haberim yoktu. İlk hatırlarsanız onu söyledim. Bu Hizbullah'ı desteklemeyi keseceğim manasına gelir esas itibariyle. O da İsrail'in güvenliğini sonunda bir biçimde olumlu etkileyecektir. Hedef çok açık. Amerika'ya bir beni destekle. Beni desteklersen bölgedeki en büyük kriz kaynağı kabul ettiğin meselede o krizin kaynağı olan ülkeyi sıkıştıracak adımlar atmaya sana yardımcı olurum.
Peki diyor. Arap Baharı, demokrasi rüzgarları ama bir yandan da sıkı mesajlar var. Bu demokrasi rüzgarları içinde muhalefet kanadından gelen, ben bunu anlıyorum söylediklerinizden.
Siyaset çıkarlar çerçevesinde.
Çok doğru söylüyorsunuz. Zaten hele dış siyasette ülke çıkarı her şeyden önce gelir. Bunda bir akşamda saptayamazsınız. Yıllarca uğraşırsınız.
Aynen
Amerika'nın, İngiltere'nin yaptığı gibi 30 yıllık bir planı 30 yıl sonra dış siyasetinizin çerçevesinde, çıkarlarınız çerçevesinde uygulamaya koyarsınız. Suriye, İran konusunda bu gelişmeyi şöyle biraz kurcaladık. Şimdi Suriye-Rusya ilişkilerine geleceğiz. Suriye Rusya'dan ciddi miktarda silah almak üzere imza attı ama bizim minik bir reklam molamız var. Reklamlardan sonra bunu konuşacağız. Suriye-Rusya ilişkileri ticari yönden çok sıkı gidiyor ve şu anda Rusya, Suriye ile ilgili yapılan açıklamalardan hiç mutlu değil. Bundan sonraki konu başlığımız bu olacak.
Tıkla %10 faiz kazanmak isteyen kırmızıya tıklasın. Akbank internet şubesinden bir yıl ve daha uzun vadeli mevduata %10 faiz. Siz de hemen Akbank internet şubesine tıklayın, bu fırsatı kaçırmayın. Akbank sizin için.
Melihciğim, ben sunuma gidiyorum.
Müşteri diğer datayı da isterse
hemen beni arayın Murat Bey, telefonda söylerim.
Süpersin. O zaman ben çaldırıp kapatırım, sen beni ararsın. Ha?
Anlamadım efendim.
Ben hazır kartlıyım da hiç bakiyem kalmamış. Yani o yüzden.
İş dünyasında faturalı hattınız olmazsa olmaz. İyisi mi hemen bir Turkcell iletişim merkezine gelin, çalışan paket alarak faturalı hatta geçin. Turkcell Profesyoneller Kulübü ayrıcalığıyla ayda sadece 35 liraya 500 dakika, 500 SMS, 500 megabyte internetiniz olsun. Ayrıntılı bilgi Turkcell.com.tr'de.
Skoda'dan yılın son teklifi. Üstün Alman teknolojisi ve donanım özelliklerine sahip Skoda modelleri arasından dilediğinizi seçin, 5800 liraya varan indirimlerle kolayca sahip olun. Üstelik TSI TDI motor seçenekleri ve DSG otomatik şanzıman teknolojisiyle fark yaratan Skodalar %0,99 sabit faiz avantajıyla. Yılın bu son teklifini kaçırmayın.
Türkiye'nin pencere hattı 444-24-24 Adopen.
Bol şanslar Türkiye.
Yılbaşı özel çekilişinde bir kişiye tam 40 milyon Türk lirası.
Toplam ikramiye 216 milyon Türk lirası.
Türkiye'nin pencere hattı 444-24-24 Adopen.
Gün Ötesi devam ediyor.
Evet, minik bir reklam molasından sonra tekrardan birlikteyiz. Birazdan telefon konuğumuzu da alacağız. Telefonda da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği Anabilim Dalı ve Politik Psikoloji Derneği Başkanı Profesör Doktor Abdülkadir Çevik işin başka bir boyutunu bizler için değerlendirecek ama ben konunun başlığını koydum galiba reklamlardan önce. Bunu konuşalım mı hocam?
Olur.
Ciddi bir ticari ilişki var Suriye-Rusya arasında. Çok ciddi bir siyasi dayanışma var Suriye-Rusya arasında. Türkiye'nin yaptırımları var. Hayır, silahlar gitmemeli. Avrupa Birliği'nde insani yardım koridoru çalışmaları var. Suriye çok net bir şekilde biz bu insani yardım koridoruna inanmıyoruz. Pek de tavsiye etmiyoruz böyle bir şeyin uygulamaya konulmasını dedi. Nasıl bir resim var? Hocam sizle başlayalım işin ekonomik yönüyle. Evet. Ondan sonra da siyasi boyutuna gelelim.
Tabii ki Suriye bu yaptırımlardan sonra bir tavır almak zorundaydı. Bu tavrı da alabileceği ülkeleri belirlerken bu tavrı kendisinden yana koyabilecek bence en önemli ülkede Rusya kalıyordu. Hı hı. Yani Avrupa Birliği'nden gelen çok önemli yaptırımlar vardı kendisine. Türkiye'de o gruba katıldığı için Türkiye ile birlikte Avrupa Birliği dendiğinde Suriye için çok önemli. Çünkü Suriye'nin kendi ihracatına baktığımızda Suriye kendi yaptığı petrol, tarım ürünleri gibi ihracatların toplam ihracatının %36'sını Avrupa Birliği'ne yapıyor Suriye. Suriye dışarıdan mal aldığı zaman da %25'ini Avrupa Birliği'nden temin ediyor. %13'ünü Rusya'dan, %11'ini Çin'den, 10'unu Ukrayna'dan, Türkiye'den de %7'sini. Dolayısıyla Avrupa Birliği ve Türkiye'yi bir araya koyduğunuz zaman hem onun Suriye'nin ithalatında hem de ihracatında önemli bir yer bu işgal ediyor. Dolayısıyla bizim de silahla ilgili koyduğumuz bu ambargodan sonra hani Rusya'ya daha yakın ticari ilişkiler yapmak gayet doğal. Benim tabii bir çekincem Türkiye açısından Suriye'nin Türkiye'ye karşı alacağı bu negatif tavırlardaki ekonomik endişeler değil. Yani ekonomik endişeler sadece o yörede yaşayan insanları olumsuz muhakkak etkileyecektir. Küçük sanayi etkileyecektir ama bence daha ondan daha ciddi olumsuz etkilenebileceğimiz sanki bu bizim Kuzey Irak'ta yaşadığımız terörizmle ilgili PKK ile ilgili olan gelişmelere Suriye birazcık böyle esnek davranarak hadi bakalım gelin bizim sınıra da sizler birkaç kamp daha kurun ve
geçmiş
buradan evet ve buradan yani çok uzun Türkiye'nin en uzun Akdeniz'e çıkan bir sınırında boydan boya bu PKK ve terörizmle ilgili bir yapılanma ya müsaade edecek bir durum söz konusu olursa burada biz epey sıkıntı çekeriz.
Ciddi bir boyutu var bu işin. Hocam Doktor Ahmet Han'a dönmeden önce ben lütfen kulaklıklarınızı takar mısınız? Telefon konuğumuzu da hemen yayına ortak etmek istiyorum. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği Anabilim Dalı ve Politik Psikoloji Derneği Başkanı Profesör Doktor Abdülkadir Çevik. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk Ümit Bey. İyi akşamlar. Sayın konuklara da iyi akşamlar.
Tamam. İyi akşamlar.
Konuklarımızı ben tanıtmama gerek var mı? Bülent Şenver ve Doktor Ahmet Han bizlerle birlikte.
Evet, Bülent Şenver Bey.
Peki efendim. Öncelikle Türkiye-Suriye arasında yaşanan bir süreç var ama siz Politik Psikoloji Derneği Başkanısınız ayrıca. Nasıl bir psikoloji var şu anda Türkiye'nin Suriye'de yaşadığı bu gerilimli süreçte? Üstelik de şimdi bilmiyorum bununla alakası var mı ama ben bu başlığı açmak zorundayım. Biliyorsunuz Suriye plakalı, Libyalı, Suriye plakalı ve bir kimse göstere göstere silahlı bir pompalı tüfekle Türkiye'ye geldi. Ve Topkapı Sarayı'nda etrafa ateş etti.
Evet maalesef.
Burada da bir psikolojik olarak üzerinde düşünmesi gereken bir şey var. Evet işin bu yönüyle ilgili neler söyleyeceksiniz bize hocam?
Evet, şimdi şöyle söyleyeyim. Bir defa sizin bu en son söylediğiniz bu Topkapı Sarayı'na yapılan saldırıyla ilgili ben bunun da işte Suriye'nin bu konuda yani Türkiye'ye bir mesaj gönderdiği kanaatindeyim. Çünkü daha önce de biliyorsunuz Suriye ile ilişkilerde Hafız Esad döneminde işte PKK'yı desteklemiş olması, kamplarına müsaade etmiş olması yani terörü destekleyen bir ülke olarak çok açık dünya kamuoyu tarafından da biliniyordu. Aynı şeyleri bundan Sayın Hoca'nın da ifade ettiği gibi terörü tekrar açık veya gizli bir biçimde destekleyebileceği kuşkusu her zaman bulunmaktadır. Şimdi Suriye ile ilişkilerde bizim uzunca bir sınırımız var. Zannederim 600 kilometreye yakın bir sınır var ve bu sınırda aynı zamanda Suriye ile ilişkilerde tarihsel süreçler de önemli bir rol oynuyor psikolojik olarak. Yani şöyle ki biliyorsunuz işte Osmanlı'nın egemeninde yüzyıllarca kalmış olan bir Suriye ve onunla ilgili işte bağımsızlığına kavuştuktan sonra daha aslında önce tabii ki başka devletlerin egemenliğinde ama sonra bağımsızlığına kavuşmasına rağmen ister istemez yani Türklere karşı ikilem duyguları içinde bizim ambivalent diyebileceğimiz ikili duygular.
Ama
işte.
Bizim dış politika alanında çok net bir şekilde değerlendirdiğimiz bir nokta var. Bunu Dışişleri Bakanımız da sıkça söylüyor. Suriye ve Türk halkı çok sağlam bağlarla, akraba bağlarıyla evet, birbirlerine evet. bağlıdırlar deniliyor. Acaba bu bağ zarar görüyor mu hocam bu süreçte? Yoksa biz böyle kabul ediyoruz, aslında böyle değil mi?
Yok, hayır, bu bağın mutlaka bir noktada zarar görmesi mümkündür. Onu bir defa şöyle söyleyeyim. Yani çünkü gerçekten akrabalık bağları da var. Biliyorsunuz bayramlarda filan sınırlar açılmadan önce, bu en son yakınlaşma olmadan önce ne kadar zorluklar oluyordu. Hı hı. Şimdi tekrar aynı zorlukların ortaya çıkması karşılıklı iki tarafın yakınları arasında ciddi travmatik sonuçlara yol açabilir. Hı hı. Bu sınır sorunları arasında en önemli de Hatay, biliyorsunuz.
Evet.
Yani halen mesela Hatay Suriye'de kendi sınırları içinde bizim bu kadar iyi niyetimize rağmen.
Suriye haritalarında evet, Hatay Suriye'ye aitmiş gibi gösterilir.
Aitmiş gibi evet. gösteriliyor. Şimdi bir de şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Şimdi Sayın Başbakan'ın toplumun önemli bir kesiminde, Suriye'deki toplumun önemli bir kesiminde çok sevilen, sayılan, önde tutulan, önder bir kişi olarak görmüş olması. Bunu ben evet. bizzat şahit oldum. Hı hı. Suriye'ye gittiğim zaman orada polislerin dahi arabalarında, motosikletlerinde Sayın Başbakanımızın posterleri vardı. Hı hı. Yani şimdi bu da tahmin ediyorum Sayın Beşer Esad'da ister istemez bir kıskançlık duygusunu tetiklemiş olabilir ve aynı zamanda bir tehdit de oluşturabilir. Sanki çünkü bizdeki bu söylem, çünkü bakın Sayın Esad şöyle bir şey de söyledi geçenlerde, Türkiye Osmanlılığa özeniyor tarzında bir şey söyledi. Yani demek ki kendisi de bir algı yaşıyor.
Çok acaba, ilginç. Libya'nın kaybettiğimiz diyelim veya katledilen lider de aynı şeyi söylemişti. Kaddafi'nin de Türkiye ile ilgili son sözlerinden birisiydi bu.
Evet, evet.
Osmanlı şeklinde yaklaşıyorsunuz demişti.
Tabii, işte
öldürülmeden önce.
Tarihsel özgeçmişin ne kadar önemli olduğunu toplumların hayatında, ulusların hayatında ve o psikoloji yeri geldiği zaman nasıl ortaya çıkıyor. Bir başka şey de Arap Baharı ile ilgili söylemek istiyorum. Hı-hı. Bu bir süreç, doğru. Ama bakın, yani bu hakikaten de yine Sayın Hocalar da kısmen değindi. Bu hemen olacak bir şey değil. Bizde birinci ve ikinci meşrutiyetle başlayan, cumhuriyetle yeniden planlanan, 1946 sonrasında çok partili sisteme geçişle devam eden bir süreç. Buna rağmen kaç kez sivil parlamento, parlamenter sistem ihtilaller ve muhtıralarla kesintiye uğradı. Hı hı. Yani aradan bakın 100 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen biz bile halen demokrasiyi ne kadar tam oturtabildik değil mi? Bunu tartışıyoruz.
Yeni anayasa çalışmaları.
Tabii yeni anayasa çalışmaları.
Askeri bir anayasadan uzaklaşmaya çalışıyoruz.
Zorluklar. Evet. Yani bir de demokrasi rüzgarından çok sanki Suriye'de, hani bu yeni olaylar Tunus'ta başlayan, işte Mısır'da devam eden, Libya'da süren, daha sonra şimdi Suriye'ye gelen durum sanki yani bir demokrasi rüzgarından çok Orta Doğu'da yeni güç dengeleri oluşturulması.
Peki. Son sorum şu olsun hocam. Şu sorunun cevabını arıyorum ben. Bu yaşanan süreç uzayacak. Esas gitmeyecek.
Evet.
Ve biliyorsunuz Libya'da da benzeri bir süreç yaşandı. Hatta Libya lideri yaşamını yitirmek pahasına, riske etmek ve en sonunda katledilir gibi öldürüldü. Bu sona kendini hazırladı. Esad da öyle veya böyle direneceğinin altını çiziyor. Ve bu süreç uzayacak. Bu süreç evet. uzadığı sürece iki toplumun, hem Türkiye halkının hem de Suriye halkının psikolojileri nasıl etkilenecek? Tamir edilemeyecek bir yere gelebilir mi?
Hayatta tamir edilemeyecek bir şey yoktur. Toplumlar arasında da tamir edilemeyecek bir şey yoktur. Bakın bundan 10 ay önce Türkiye ile Suriye neredeyse aynı ortak bakanlar kurulu toplama noktasına gelmişti. Yani toplumlar bireyler arasında nasıl ki kırgınlıklar olabiliyorsa, hı hı. Uluslar arasında da milletler arasında da kırgınlıklar ve tekrar barışla olabilir. Tabii ki dünya gerçekleri doğrultusunda bu gibi şeyler olabiliyor. Ben bir şey daha izninizle
buyurun hocam, buyurun.
Bunun da belki Esad'ın bu direnmesi temelinde önemli bir rol oynadığı kanısındayım. Şimdi biliyorsunuz Irak'ın kuzeyinde önce bir tampon bölge oluşturuldu. Şimdi de Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırında böyle bir bölge oluşturulma düşünülüyor. Irak'ın kuzeyinde oluşturulan tampon bölgeyle Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak tampon bölgenin birleştirilmesi ve dolayısıyla kurulacak Kürt devletinin Akdeniz'e açılması tarzında bir tehdidi de Beşar Esad hissediyor, yaşamış olabilir. Yani böyle bir plan da düşünülmüş olabilir. Onun zihninde veya gerçekte de belki böyle bir şey de olabilir. Belki bunun da yaşadığı tehdidin yarattığı öfkeyle kendisi de bir ölüm kalım savaşıyor biçiminde bir değerlendirme içine girmiş olabilir diye düşünüyorum.
Peki.
Ama yani inşallah son dakikada da olsa hem kendisi için hem de kendi milleti için sağlıklı bir karar verir, mantıklı bir karar verir. Çünkü görünen köy kılavuz istemiyor. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir demişler. Yani sonunun ne olacağı belli olduğu için burada inatlaşmaya gerek olmadığını inşallah gösterir. Aklı selim galip gelir diye düşünüyorum.
Çok çok teşekkür ediyoruz. Huzurlu bir hafta sonu diliyoruz.
Saygılar sunuyorum.
Hoşçakalın.
Sağ olun.
Saygılar bizden de size ulaşıyor. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği Ana Bilim Dalı ve Politik Psikoloji Derneği Başkanı Profesör Doktor Abdülkadir Çevik telefon konuğumuzdu. Hocam size geliyorum, hemen geliyorum hem de. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen resmi açıklamada Türkiye'nin aldığı yaptırım kararları övülüyor. Ve arkasından çok önemli bir konumuz olduğunun altını çizdim. Joe Biden burada ve Türkiye'den daha fazla yardım istiyor bazı konularda. Tabii bunlar açıklık kazanacak. Dolayısıyla bu çerçeveden gelişmeleri değerlendirmenizi istiyorum. Türkiye'nin yaptırım kararlarında kararlı olmasını istiyor Amerika Birleşik Devletleri. Bu kararlılık Türkiye'yi az önce hocamla da konuşurken Bülent Çenver hocamla sıkıntılı bir sürece sokar mı? Çünkü Rusya'nın ciddi anlamda yüklü miktarda ticari anlaşması var Suriye'yle.
Şimdi Rusya aslında benzer bir şeyi Irak'ta yaşadı. Irak'ta Rusya'nın önemli anlaşmaları vardı ve oyunun dışında kaldı. Doğu Akdeniz'de ise Rusya hem Güney Kıbrıs'la olan ilişkileriyle hem de Doğu Akdeniz'in kendi hassasiyetleriyle, yani İsrail, Filistin gibi, Mısır gibi böyle çok şu anda canlı yaşayan yerler, bu bölgelere olan yakınlığıyla stratejik olarak kendini konumlamak istiyor. Bu manada Sovyetler Birliği zamanından beri Suriye ile geliştirdiği ilişkileri bugün Rusya olarak devam ettirip hem de orada bir donanma üssü edinme çabası içerisinde ve bu inşaatı sürüyor bunu. Rusya o kadar kolay vazgeçmeyecektir Suriye'den. Ha, yani bir başka not dinleyicilerimizin aklında kalması açısından, Rusya öyle kolay kolay Güney Kıbrıs'tan da vazgeçmeyecektir. Dolayısıyla Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki seyri sefer serbestisini sağlamak konusunda daha önce İsrail'e çekmiş olduğu rest ve bugün kendi toprakları üzerinden Suriye'ye silah sevkiyatının mümkün kılınmayacağı bir ortamı yakalaması için yakalamak niyetiyle yapıldığını düşündüğüm en azından açıklamayı bir arada değerlendirdiğimiz zaman şu sonuca varmak gerekir. Sayın Avrupa Birliği'nden sorumlu, Avrupa Birliği ilişkilerden sorumlu Devlet Bakanı Egemen Bağış'ın bir ara bir yorumu olmuştu o İsrail meselesinden sonra. Donanmalar bugünler içindir. Türkiye Cumhuriyeti'nin donanmasını ben Rus donanmasıyla Doğu Akdeniz'de falan karşılaşacağını zannetmiyorum. Ve Rusya Suriye'ye silah sevk etmek isterse bunu Amerikan 6. filosu önlerse onun da anlamı çok başkadır. Yoksa Türkiye'nin bunda yapabileceği bir şey yok. Gerçekçi olmak lazım. Kendi topraklarını elbette bu sevkiyata kapar. Ha, ama o kapama neyi kapsıyor onu bilmiyorum. Mesela Türkiye'den Suriye'ye doğru geçecek olan silahlı milisleri kapsıyor mu? Ben Suriye yönetiminin Kürt kartını oynama ihtimalinin bulunduğunu ama bunun düşük olduğunu da düşünüyorum. Çünkü eğer Türkiye'nin güneyindeki sınır bölgelerinde, yani Suriye'nin kuzeyinde belli terörist kampların oluşmasına izin verirse Suriye yönetimi, bugünkü uluslararası siyasi konjonktürde kendisini Türkiye için meşru hedef haline getirir.
Kampların oluşması belki bu aşamada yok ama son aldığımız bölgeden haberlerde bazı PKK militanlarının Suriye tarafından silahlandırıldı ve bu konuda da rakam da vermişti. TRT muhabiri bağlandı bize Suriye'den. 3000 militandan söz ediyoruz. Son yapılan kanlı saldırıda da Suriyeli bir PKK teröristinin önemli önemli rol oynadı zaten basında yer aldı.
Şimdi ona geleceğim. Yani dolayısıyla kamp olmaz. O yani o tür bir kamplaşma durumu ortaya çıkmayacaktır. Ne yapar Suriye? İşte bu silahlandırdıklarını Kuzey Irak'a geçirir. Kuzey Irak üstünden de Türkiye'nin içine doğru bunları kaydırır. Bunların bir kısmı ya da kaymalarını destekler. Zaten Kuzey Irak'a geldikten sonra bir biçimde kendi yöntemlerini kullanıyorlar. Şimdi bunları deneyecektir Suriye. Bunları deneyecektir ve sonuna kadar tabii bu kartları oynayacaktır. Çünkü Türkiye kendisini alenen taraf yaptı. Yani geleneksel Türk dış politikası çizgisinden artık bahsetmenin ne kadar anlamlı olduğu tartışmalı ama Türkiye son 10 yılda çizdiği profilden de şu anda uzaklaşıyor. Yani kendi bölgesine dışarıdan müdahale istemeyen bir ülkeydi. Bugün insani nedenlerle bu tür müdahalelere açık olduğunu deklare eden bir ülke. Bunun yanlış olduğunu söylemiyorum ama vaka bu bir ciddi değişikliktir. İkincisi Türkiye hiçbir zaman kendi bundan çok zarar görmüş bir ülkedir Türkiye ve dolayısıyla o zararın acısını çektiği için kimseye böyle meşruiyet vermek de istememiştir. Ne zamanında İran'a ne Saddam rejimine ne de başkalarına karşı kendi topraklarında muhaliflerin örgütlenmesini, konferans yapmasını falan filan böyle aleni bir biçimde desteklememiştir. Şimdi bugün Türkiye bunu da yapıyor. İşte Antalya konferansı arkasından bu. Albay Assad'ın Türkiye'deki varlığıyla falan. Bütün bunlar bir araya konduğu zaman Türkiye'nin iktisadi yaptırımları ile zenginleştirdiği bir biçimde Suriye'nin karşısına kendisini tam karşı noktaya konumladığını görüyoruz. Bu ki konumlama bu da, Amerikalıların işine gelir bir konumlama.
Bu da Türkiye'nin geleneksel dış siyasetine çok da paralel olmayan bir yaklaşım diye dediğimiz. Az önce onun önemli olduğunu
düşünüyorum. Ama Sayın Davutoğlu'nun prensiplerinden bir tanesi de ritmik diplomasi. O değişken anlamına geliyor herhalde.
Minik bir molamız daha var. Ondan sonra devam edeceğiz. Biliyorsunuz Libya ve Irak'ta yaşanan süreç var. Önce Irak, sonra Libya daha doğru ve daha bölgedeki esen rüzgarın etkisi altına aldığı ülkeler var. Ama ilginçtir, bu ülkelerde hep Türkiye'nin de ticari ilişkileri var. Ama şimdi bu ilişkilerin neresinde kalıyoruz? Evet, demokrasi rüzgarları esiyor ama batıdan gelen demokrasi rüzgarına yelken açan ülkeler işin ticaretin de belki de anahtarını tutmak istiyorlar. Öyle mi oluyor? Konuğumuza soracağım. Çünkü o bu alanda söyleyeceği çok şey var. Bülent Şenver'e soracağım. Ama minik bir reklam molamız var.
Taze simit. Buz gibi soğuk su. Her türlü telefona şarj cihazı.
Şimdi İş Bankası müşterisi otomobil, ağır vasıta ve motosiklet sürücüleri bedava OGS ile tüm gişelerden vızır vızır geçiyor. Siz de maksimum kartınızla aylık 400 lira yeni alışveriş sözü verin, yola bedava OGS ile çıkın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
Skoda'dan yılın son teklifi. Üstün Alman teknolojisi ve donanım özelliklerine sahip Skoda modelleri arasından dilediğinizi seçin. 5800 liraya varan indirimlerle kolayca sahip olun. Üstelik TSI TDI motor seçenekleri ve DSG otomatik şanzıman teknolojisiyle fark yaratan Skodalar %0,99 sabit faiz avantajıyla. Yılın bu son teklifini kaçırmayın.
Laressa Visco yataklarda %20 indirim. Ayrıca tüm Laressa yataklarına yorgan ve yastık hediye. Doğru yatak, iyi uyku. Laressa.
Arkadaşım bu ne gürültü, ne yapıyorsun sen?
Çiftetelle oynuyorum hocam. Maksimum'da hem market hem akaryakıta özel çifte fırsat varmış.
Arkadaşım bırak oynamayı, kampanyayı anlat.
15 Aralık'a kadar maksimum anlaşmalı market ve akaryakıt istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 100 TL ve üzeri 5. peşin alışverişe 50 TL maksi puan hediye. Katılmak için kampanya yaz, boşluk bırak, kartının son 6 hanesini 4402'ye yolla.
Alışverişlerden en az birinin market ya da akaryakıt alışverişi olması gerektiğini söylemedin arkadaşım. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de. Ver sloganı.
Herkes maksimumda.
Reklamlar. Evet, reklamlardan sonra artık programın son dakikalarına doğru yavaş yavaş gidiyoruz ama kocaman önümüzde bir 17 dakikalık süre var. Bunu eşit olarak iki konu başlığında kullanmak istiyorum. Irak'la yola çıktı bölgedeki müdahale, demokrasi rüzgarları başlığı altında. Libya ve şimdi diğer çevredeki birkaç ülkede de bu rüzgarlar hafif hafif esiyor ama ilginçtir, Türkiye'nin hep bu ülkelerle ticari ilişkileri vardı. Bu süreçte bu ticari ilişkiler ne seviyede duruyor ve bu rüzgarlar eserken biz elimizdeki ticari ilişkilerden geri adımlar mı atıyoruz? Yoksa bu ticari ilişkilerde daha büyük pay kapmak amacıyla Avrupa'nın bildik ülkeleri kendi işlerinde minik yarışlarla oraya koşarak başbakanları da dahil olmak üzere pastanın, kekin büyük bölümünü mü götürmeye çalışıyorlar?
Evet, Türkiye aslında son 10 yılda bu pasta kapmak diye ifade ettiğimiz gelişmekte olan ülkelerden pasta kapma operasyonunu diyeyim. Bu operasyonun içinde artık yer alması gerektiğini öğrendi. Hı hı. Ve bu bilinçle de bizim KOBİ diye tabir ettiğimiz küçük ve orta çapta işletmelerimiz de hakikaten risk alıp bu bölgelerde bir takım işler yapmaya başladılar. Ve bizim de hükümetlerimiz yaptıkları hem anlaşmalarda hem de ziyaretlerde buradan önemli bir pay elde, ekonomik bir pay elde etmek için de çaba sarf ediyorlar. Dolayısıyla ben bu gelişmelerden muhakkak Türkiye'nin daha eskiden olduğu gibi değil, artık arzu ettiği, istediği işleri alabilmek için daha etkili olacağına inanıyorum. Tabii ki Türkiye şuna da bence inanıyor. Şu anda Suriye'deki durumun fotoğrafı çekildi ve belli bir durum var ve bu durumun değiştirilmesi için çaba sarf ediliyor. Yani Suriye'de bir değişiklik isteniyor. Bunu kim istiyor? Amerika istiyor. Kim istiyor? Avrupa Birliği istiyor. Türkiye'de bunlarla bir araya geldi.
İsrail de istiyor.
Yani şimdi bu
arada muhalifler ne yapıyor? Sokaktaki adamlar ne yapıyor? Onlar istemiyorlar mı? Sadece onlar başkalarının istediklerini taşeron yani, gibi mi yapıyorlar? Böyle bir sonuç mu çıkıyor?
Yani şöyle tabii diyelim. Orada da belirli bir demek bastırılmış gizli güç vardı. Hı-hı. O bastırılmış gizli güç uluslararası bir destek gördüğü zaman
baskı
patladı.
Baskı rejimine karşı patladı ve infilak etti.
Evet. Peki. Ve onlar da bu süreci hızlandırmak üzere bir şekilde adımlar atıyorlar. Şimdi bu şekilde olayı değerlendirdiğimizde Avrupa'nın istediği, Amerika'nın istediği bir değişim, buna Türkiye'de katıldığı zaman bu değişimi durdurmak, engellemek, yok etmek bana göre mümkün değil. Bu değişim olacak. Hani kısa sürede olmasa dahi makul bir süre diyeyim. Yani makul bir süre içerisinde burada bu değişiklik gerçekleşecek. Dolayısıyla yapılan yatırımlar, değişiklik öncesi hükümetlere ve değişiklik öncesi Suriye'ye yapılan yatırım değil, değişiklik sonrası Suriye'ye yapılan bir yatırım.
Aynen, Libya'daki muhaliflerle Türkiye'nin sıcak ilişkiler içine girip muhaliflerle bu süreçten ticari sürece geçiş köprülerini atmaya çabalaması gibi.
Evet, dolayısıyla şu anda biz ticaret durdu, şu anda silah satışı durdu, Merkez Bankası ilişkileri durdu, Exim Bank ilişkileri durdu derken, hı hı, kısa süreli bu geçiş sağlıklı ve başarılı bir şekilde tamamlanana kadar durdu gözüyle bakmamız lazım. Ben burada hani Rusya'nın çok çok etkili olup Amerika artı Avrupa Birliği artı Türkiye işbirliğindeki bu değişimi gündemden kaldıracak güçte veya kaldıracak aksiyonları alabileceğine inanmıyorum. Yani o sadece bu değişim içerisinde ne kadar fayda sağlarsam, Rusya'nın bakış açısı maksimum faydayı sağlayayım yaklaşımı içerisinde. Bence Rusya da biliyor ki burada bir değişim söz konusu olacak. Peki. Ve dolayısıyla bence Türkiye'nin geçiş süresi içerisinde bu söylediğimiz 1.8 milyon ihracat, 660 milyon ithalat gibi rakamlara birazcık toleranslı davranıp hani sabreden derviş muradına ermiş sözcüğüne uygun olarak değişimden sonra o bölgede Türkiye'nin iş adamları ve Türkiye'nin finans sistemi oradan bir şekilde bir nema ve bir ekonomik gelişme ve ülkeye bir katkı sağlayacaklardır.
Peki, Doktor Ahmet Han, Suriye'de Esad'ın tonu ne yönde gidiyor ve Suriye'deki bütün bu gelişmeler hani iyi senaryo, kötü senaryo her yönüyle sizce nasıl şekillenir ve bize yansımaları ne olur?
Şimdi ben bu son söyledikleri noktasında Bülent Hocam'a katılıyorum. Gidecektir Esad. Yani bu biraz şey gibi, siyasi suikast işi. Yani bir adamı öldürmeye kalkarsanız o adamı öldürürsünüz. Sonunda iki kurtulur, üçüncü de kurtulamaz. Yani bu tarih onun şey kanıtı. Bu da gidecek yani. Nasıl Kaddafi gitti, o da gidecek. Yalnız Esad kolay gitmeyecek. Bir kere onu bilmek lazım. İki, Türkiye açısından Rusya sonunda bundan vazgeçecektir. Ama sonunda bundan vazgeçerse Rusya aynı zamanda Doğu Akdeniz'den, hele bugünkü konumundaki Avrupa Birliği ve Amerika'dan çok ciddi tavizler koparacaktır. Koparacağı o tavizler arasında eğer Güney Kıbrıs'la olan ilişkileri, ki o ilişkilerin detayını bilenler bunların ne kadar derin olduğunu biliyorlar, Güney Kıbrıs'la ilişkileri falan olursa Türk dış politikası için bu çok daha problemli bir alan yaratacak bir potansiyel meseledir. Ha, kolay gitmeyecek olan Esad'ın çevresindekilerle beraber, yani o kadar zaten üflesen gidecek vaziyette olsaydı gitmişti bugüne kadar. Yani gitmiyor belli. Askeri müdahaleyi Rusya veya Çin'in vetosu engellediği müddetçe de öyle kolay kolay gitmez. Ne olur, bir iç savaş çıkarsa Suriye'de, eğer Allah muhafaza sektaryen yani mezhebi çatışmalar arası bir çatışma çıkarsa, o mezhebi çatışma Türkiye için çok büyük problem olur.
Hocam, şu ana kadar ölenlerin sayısı Suriye'de 4307. Bu bir iç savaş için temel teşkil eden bir rakam mı?
Tabii canım ya. 4000 insanın öldüğü bir yerde sadece
bu muhalefet hareketi denilemez.
Yok, evet, sadece yani bir güvenlik sorunundan veya işte birileri hayatından memnun değilden bahsetmenin imkanı yok. Bu onun için bir, zaten onun için söylüyorum. İç savaşa doğru gider. Bu gitme potansiyeli var zaten, yani fiilen aslında buna benzer bir şey yaşanıyor. O nedenle söylüyorum, bu eğer bir iç savaşa doğru dönüşürse o zaman Türkiye için çok ciddi bir problem olur bu. Bu başkaları için o kadar büyük problem olmaz.
Peki, çünkü onları açar mısınız başlıkları halinde?
Mesela
Türkiye için bu, ciddi problem neler teşkil eder?
Yani Türkiye de benzer hassasiyetlere sahip bir ülke. Yani bunu yok konuşmadığın zaman ortadan kalkmıyor. Türkiye aynı zamanda bir etnik sorunla mücadele ediyor. Doğrusu yani öyle çok da eli kolu rahat mücadele etmiyor galiba. Hani yeni anayasayla falan eğer bu işlerin çözüleceğini bekliyorsak ben de temenni ederim ki çözülür. Ama bu tür hareketler öyle pat diye ortadan kalkmazlar. PKK'da sabah kalktı ve öldü olmayacaktır. Bir de bunun üzerine eğer bir sektaryen sıkıntı Türkiye'nin başına gelirse ya da yanı başından kazınmaya başlarsa bu çok tatsız bir durum olur ve bu ülkenin hakikaten hak etmediği bir kaos ortamı ortaya çıkar. Ben ümit ediyorum ki o noktalara varmayacaktır bu iş. Yani Türk halkının da siyasal kültürüne, toplumsal uyumuna güvenmek lazım. Ama bunlara güvenirken bir yandan da üstünüze sıçrayacak çamuru fazlaca kazımamak, ya da kazıyorsanız eğer onu, onun ne menen bir şey olduğunu iyi bilmek gerekir. Kim ne anlatırsa anlatsın, benim bu konudaki fikrim doğrusu değişmez. Fikri sabitten dolayı da böyle düşündüğümü düşünmüyorum. İşin açıkçası olay ortada. Topkapı Sarayı'na saldırılmış olması, adamın cebine parayı Suriye istihbaratı bile koymuş olsa, toplumsal psikolojinin nasıl şekillendiğini ve Türkiye algısının nereye doğru kayma riskini ciddi biçimde taşıdığını göstermektedir. Aynı zamanda bu sürecin sonunda İran'ın da ne olacağı ve ne şekilde etkileneceği meseleleri son derece gündemde meselelerdir. İran bugün Irak üzerinden Suriye ile temas kurabilir durumda ve öyle kolay kolay da İran da Suriye'yi bırakmayacaktır. Ha, benim yaptığım son görüşmelerden edindiğim izlenim, İranlıların da Esad'ın gitmesinden yana oldukları. Ama İranlılar Esad'ın gitmesinden yanayken biz iktidara gelirsek İran'la ilişkileri keseriz diyen bir muhalefetin iktidara gelmesine evet derler mi? Ya da demezler ve ne olacak ki diyebilirsiniz. Demezler ve işte o zaman o sektaryen meseleyi kaşımaya başlarlarsa hadi bakalım yandı gülüm keten elba. O zaman nasıl baş edecek Türkiye bunu? Şimdi bu benim bu hazırlıklara ilişkin şüphelerim var. Bülent Bey'in söylediği çok doğru. Hani Türkiye'nin yaptığı hazırlıklar kuşkusuz geleceğe yönelik olmalı. Ama geleceğin tek boyutu ticari değil. Tek belirleyicisi Amerika Birleşik Devletleri değil. Tek oyuncu Türkiye'nin kendisi değil. Ben zaman zaman Türk dış politikasında öyle bir hava seziyorum. Hani sanki aynı masanın etrafında değişik devletlerin temsil ettiği aktörler oturmuyor da Türkiye ne yaparsa herkes onu izliyor.
Son Suriye'nin görüşüldüğü ABD'deki toplantıya Türkiye'nin davet edilmemesi üzere sistemler vardı geçtiğimiz günlerdeki. Haber bülteni.
Ya beni şaşırtmıyor. Onun için ben sitemde de bulunmuyorum. Ama mesela Şamgen'i koyarız Şengen'in yerine dendiğinde de ben bunun nasılsa patlayacağını bir yerlerde düşünüyordum. Dolayısıyla patladığı gün gene beni şaşırtmadı. Hani bu biraz şeyle ilgili. Bakın hani ben Suriye'ye gitmiş giden bir adamım. İran'a gitmiş giden bir adamım. Yani bu bölgeyi gezdiğiniz zaman zaten bunlar bas bas bağırıyordu geliyoruz diye. Yani ben Suriye'de Esad'ın adamlarından şunu dinledim. Yani o şey de değil bu hani Chatham House Rules falan da değil söyleyebilirim. Esad'ın adamlarından ama 2010 aralığında şunu duydum. Sizinkiler Katarlılar ve Suudi Arabistanlılarla ve onların üstünden Amerikalılarla ne yapmaya çalışıyorlar burada diye. Şimdi biz ağlıyorduk bu tarafta Suriye ile ilişkiler konusunda. Suriye'de ağlayan kimseyi görmedim ben. Açıkçası üst düzeyden en alt düzeye kadar. Hiç kimseyi görmedim Suriye'de ağlayan Türkiye ile ilişkiler söz konusu olduğunda. Aksine şunu söylüyorlardı Suriyeliler. Biz eğer barış istiyorsak Amerika'ya bakarız, savaş istiyorsak İran'a bakarız, arabuluculuk istiyorsak Fransa'ya, Almanya'ya falan bakarız. Ticaret istediğimiz zaman da Türkiye'ye bakarız. O kadar. Şimdi bu o kadarın ötesini yapamaz mısınız bunun üstüne? Yapabilirsiniz. Ama bu böyle yavaş adımlarla, nazikçe. Bütün parametreleri gözeterek yapılabilecek bir şey. Şimdi bilmiyorum Bülent Hocam katılacak mı? Programın süresini aşmasına da neden olmak da istemem ama bir soru atayım ortaya.
Atın ve hemen ben Bülent Hocam'a dönmek istiyorum.
Bir soru atayım ortaya. O soruyu belki tartışmakta fayda var. Türkiye'nin dış politikası nasıl? Bana öyle geliyor ki şöyle bir hava var. Türkiye 700 milyar dolar civarı gayri safi yurt içi hasıla sahibi bir ülke. Ha, ama sanki 1,5 milyar dolarlık bir ülkeymiş gibi davranıyor. Yani sırf ekonomik şeylerle, terimlerle konuşuyorum. Bunu siyasi tarafına da hiç girmeden. Orada söyleyecek çok şeyim var. Bu bir basitleştirme. Onun altını çizeyim.
Soru.
Ve de 3,5 milyar dolarlık bir etki yaratmaya çalışıyor. Almanya'ymış gibi bölge belirlemeye falan çalışıyor diye endişe ediyorum.
Peki.
Orada değiliz çünkü.
Virgül öyle mi?
Evet, biz kendimize güveniyoruz. Bence güvenmeye de devam edelim ama bu güven bizi yapmamamız gereken işleri yapmaya da götürmemesi gerekiyor. Temkinli Türkiye'nin her zaman adım atması gerekiyor. Tabii ki Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası 735 milyar dolar civarında diyoruz ama bu kayıtlı olanı. Türkiye'de bir de kayıtsız ekonomide olduğu için işte onun üstüne ne kadar koyacağınızı herkes kendi farklı bir rakama geliyor. Yani
siz ne düşünüyorsunuz hocam?
Türkiye bunun bundan çok büyük. Yani Türkiye hiç olmazsa dahi ben hani çeşitli sektörlere baktığımızda en az %30'u kayıt dışı. Yani bu %30 olanı var, %50 olanı var, kayıt dışı. Yani %50 deseniz 700'ün iki katı olur. Diğeri %30 deseniz 1 trilyon olur. Yani Türkiye'de böyle bir güç var. Aslında Türkiye'nin bir başka gücü var, hızlı büyüme gücü. Yani bugün bu söylediğimiz rakamlar o kadar süratli bir şekilde Türkiye'de büyüyor ki her yıl. Ve hatırlayın yani bizim gayri safi milli hasıla rakamlarımızı 5 yıl önceki rakamlarımızı. O bakımdan hani Türkiye kendine güvenmeli doğru. Hakikaten bu bölgede söz sahibi olabileceğimize inanmalıyız. Ama buna inanıyoruz diye de hovardalık yapmamalıyız. Buna inanıyoruz diye Don Kişot gibi davranmalıyız.
Hocam, son söz olarak çekiyorum. Sıcak alık para nedir bu hocam?
Şunu söylemek istiyorum son söz olarak da bir bankacı gözüyle. Bu Suriye, Libya gibi ülkelerdeki bu karışıklık bizim bankacılık sistemimize ve finans sistemimize şu şekilde bir fayda sağladı, katkı sağladı. Oradan korkan para sahipleri diyeyim, zenginler diyeyim, yatırımcılar diyeyim, paralarını Türkiye'ye güvenli olan bankalarımıza emanet etmeye başladılar. Bunların bir kısmı yasa dışı yollarla girdi belki Türkiye'ye ama bu finans bize bir şekilde önemli bir likidite yarattı. Eskiden biliyorsunuz yurt dışından, Avrupa'dan, Amerika'dan gelirdi girdi para Türkiye'ye girerdi, biz ona sıcak para derdik. Çünkü hı-hı, hemen kaçardı. Hı-hı. Şimdi bu ülkelerden gelen paraya ben sıcak para demiyorum, ılık para. Yani kaçma hemen bana, hemen kaçmayacak. Yine kaçabilir ama bu Avrupa'nın parası gibi değil. Birazcık daha hani bize yakın bir para. Birazcık
sebatlı.
Birazcık daha yatırıma dönüşebilecek, şu Nişantaşı'ndan bir ev alayım, Tarabya'dan bir ev alayım diyebilecek, peki, bir para. O nedenle bu ılık para da bizim finans sistemimize olumlu bir katkı yapıyor.
Peki. Aslında ne kadar çok konu başlığını değerlendirmeye çalıştık ama son dakikanın içine de ulaştık, geldik. Ben bir kere daha konuklarımı hatırlatmak istiyorum. İki değerli konuğum vardı. Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi Sayın Bülent Şenver, Kadir Has Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Ahmet Han. Bu akşamki programımızın konuklarıydılar. Evet, artık biz de ayrılıyoruz. Haftanın son programına noktayı koyuyoruz. Pazartesi günü yeni bir haftada Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde birlikte olacağız. Kendinize çok çok iyi bakın. Güzel bir hafta sonu diliyoruz sizlere. Program yapımcımız Sevinç Bila. Teknik sorumlumuz İsmail Hakkı Uzun. Program sunucunuz ben Mihtan Dul. Esen kalın.
Gün ötesi sona erdi.